Ayrım 8.
Aynı şekilde sen çok uslu bir çocuksun gibi nitelik ve sıfatlar çocuğu uslu algısıyla çerçevelediğinden çocuğun hareket özgürlüğünü kısıtlar. Ona atfedilen sıfat veya niteliğin asılsız çıkabileceği korkusuyla çocuk ya sürekli uslu rolünü oynamaya veya içinden yapmak istediği yaramazlığı gizli yapmaya yönelir. Bu da çocukta huzursuzluk ve kaygı duyguları yaratır. Bunun dışında bu niteliği yetersiz kullanan anne veya babasının çok akıllı olmadıklarını da düşünebilir. Tanınmış çocuk psikoloğu Doktor Ginot övgü için övgü penisilin gibidir. Gelişi güzel kullanılmamalıdır. Ağır ilaçların kullanılmasında gözetilmesi gereken bazı kurallar ve alınması gereken önlemler vardır. Bunlar duygusal ilaçların kullanılmasında da gözetilir der. Dolayısıyla övgünün kullanma kuralları takdir sözlerinin çocuğun kişiliğinden çok gayret, çaba, davranış ve başarılarına ve neticelerine yönelik olması dikkat edilmesi gereken ince bir nüanstır. Atalarımız tatlı dil yılanı bile deliğinden çıkarır demişler. Gerçekten de tatlı dilin yani olumlu yaklaşımın başaramayacağı durum hemen hemen yok gibidir. Bunu mimar olarak çalışan Gülay Hanım çok açık ve güzel bir şekilde dile getirmişti. Mimar olarak belediye ile işlerim çok sıktır. Belediye ile çalışmanın ne demek olduğunu bilirsiniz. İşleriniz bir türlü bitmez, sürüncemede kalır, kızar, bağırırsınız. Buna rağmen işiniz yine de bir yerde takılır kalır. Benim işlerimde bir türlü sonuçlanmamakta ve devamlı gelgitlere takılmaktaydı. Geçenlerde insan ilişkilerinde öğrendiğim olumlu yaklaşımı belediyede kullanmaya karar verdim. Aniden kendi tarzımın ben mimarım, yani sizden bazı işler bekliyorum, sizler de bu işleri yapmak zorundasınız gibi emir veren ve yönetici bir tarz olduğunun farkına vardım. Belediyede çalışan kişileri de birer insan, kendi sorunları ve düşünceleri arasında çalışan kişiler olarak görmeye başlayınca onlara yaklaşımımı değiştirmeye karar verdim. Olumlu tarzda yaklaşmaya başladım. Rica ettim, en küçük çabalarını veya işlemlerini takdir edip teşekkür ettim. Hatırlarını sordum. İnanır mısınız, aylardır yürümeyen, aksayan işlerim aniden çabucak yürümeye başladı. Günümüzde iş çevreleri ve politika da dahil insan ilişkilerinin önemi kavranmış, kişisel yaklaşımların etkisi ve başarısı küçümsenmeyecek boyutlarda önem kazanmıştır. Halen insan ilişkilerinde olumlu ve etkili yaklaşım tarzları, üniversitelerde iş idaresi ve ekonomi bölümlerinde, siyasal bilimlerde bilimsel olarak eğitim programına alınmıştır. Bunun yanı sıra iş çevreleri ve bankalarda insan ilişkilerini düzenleyici ve eğitici seminerler sürekli tertiplenmektedir. Bütün bu eğitim ve seminerlerin ana teması, yönetici kadrosunda bulunan kişilerin yönettikleri kişilere daha insancıl, daha hoşgörülü davranmalarını, eski sistemde amir-memur ilişkisinin getirdiği zorlayıcı, küçümseyici ve emir verici yaklaşımdan arınmalarını, dolayısıyla çalışanların verimliliğini ve iş potansiyelini artırıcı yaklaşımlar öğrenmelerini sağlamaktır. Bunu bir iş yerinde çalışanlar gayet iyi bilirler. Bazı kişilerin veya yöneticilerin işlerini daha istekle yerine getirir, bazılarının ise işlerini ayağımıza süre süre yaparız. Bu fark tamamen iş isteyen kişinin yaklaşımına bağlıdır. İş ve politika çevrelerinde işlerin daha iyi ve verimli gitmesi ve yönetici kadronun çalışanları işlerinden memnun, dolayısıyla şirkete yararlı ve verimli hale getirebilmesi için çaba göstermelerini anlayabiliyor ve takdir ediyorsak, bu tür ilişkilerin aile içinde var olmaması için bir neden var mı? Evde de aslında bir yönetici kadro, anne baba ve kendilerinden bazı davranışlar ve işler beklenen bir çocuk kadrosu mevcuttur. İş ve sosyal çevrelerimize gösterdiğimiz kendimizi kontrol, iyi niyet, güler yüz ve saygılı davranışı evimizin içinde de göstermememiz için bir neden var mı? Doğru, insan evinde dinlenmek, kontrollerini gevşetmek, rahat etmek ister. Ancak bu çocuklar nasıl olsa benim hükmüm, emrim altında, bana bağımlı veya ben anneyim, babayım, istediğimi yaparım anlayışı ile hiç çaba sarf etmeden kontrolsüz, bilinçsiz ve çocuğun kişiliğine saygısız bir şekilde hareket ederek sadece kızıp bağırmalar, emirler, yönlendirmeler, yap yapmamalarla davranmak anlamına gelirse çok sakıncalı neticeler doğurur. Zira her çocuğun kendine has kişiliği, potansiyeli, yetenekleri ve doğal merakları vardır. Bunları kendi anlayışımız ve çerçevemiz içinde yap yapmalarla kısıtlamak, çocuğun doğal merakını ve coşkusunu, yaşama hevesini getirir. çocuğun kendini ifade etme özgürlüğünü ve yaratıcılığını kısıtlar. Bağımlı olmasına neden olur, kendine güvenini yitirir. Anne veya babanın sadece olumsuz davranışlara tepki göstererek ikaz, uyarı, kızıp bağırma, sürekli hatırlatma, yap ve yapmamalarla yaklaşımları neticede onları dırdır ve sözü dinlenmez kişiler haline dönüştürür. Bunun karşılığında olumlu tepkiler, takdir sözleri, destek ve teşviklerle kademeli yaklaşmalar, çocuğun istek ve hevesini artıracağı gibi çocuğu anne babayla işbirliği yapmaya, onların karşısına geçeceğine, onların tarafına geçmeye ve söz dinlemeye sevk eder. Hatırlatma. Şöyle yap, böyle yapma diyeceğinize. 1. Dikkatinizi çocuğun olumlu davranışlarına yöneltin. Olumsuz davranışlarını bir süre mümkün olduğu kadar görmezlikten gelin. 2. Beğendiğiniz olumlu davranış veya ona yakın bir davranış gördüğünüz veya duyduğunuz anda takdir, teşvik edin. Evet, çok güzel, aferin. Yapman çok hoşuma gidiyor. 3. Olumsuz davranışa yapma demek yerine, onun yerine hangi davranışı beklediğinizi açık bir dille anlatın. Örneğin, eve kirli ayakkabılarla girdiğin zaman her taraf kirleniyor. Eve geldiğinde önce ayakkabılarını çıkar, terliklerini giy, öyle girersin. 4. Olumsuz davranışı yapılmadığı veya onun yerine istediğiniz, beklediğiniz davranışı gösterdiği anda takdir edip memnuniyetinizi ifade edin. Bugün ben hatırlatmadan, ben söylemeden ayakkabılarını çıkarıp eve terliklerle girdiğine çok memnun oldum. İyi niyetli. İyi niyetli ve yardımsever bir arkadaşımla bir gün doğada gezinirken kozasından çıkmaya çabalayan bir kelebek gördük. Kelebek kozanın lifleri arasından sıyrılmaya çalışmaktaydı. Yardımsever arkadaşım hemen kelebeğin imdadına koştu. Dikkatlice kozanın liflerini sıyırdı, kozayı araladı ve kelebeğin fazla çabalamadan kozadan çıkmasını sağladı. Ancak kelebek kozadan kolaylıkla çıktıysa da biraz çırpındı ve uçamadı. Yardımsever arkadaşımın göz ardı ettiği gerçek şuydu. Kanatlar ancak kozadan çıkma çabalarıyla güçlenir ve uçuşa hazırlanır. Kelebek kendini kurtarma çabalarıyla aslında kaslarını geliştirmekte, kendini ayakta tutacak, güçlü kılacak, uçmaya hazırlayacak hareketleri çabalarıyla öğrenmekteydi. Yardımsever arkadaşım işini kolaylaştırarak kelebeğin güçlenmesine engel olmuştu. Kelebek hiçbir zaman özgürlüğü tanımadı, hiçbir zaman gerçekten yaşayamadı. Psikiyat Ruth Sandford'un bir yazısından alınan bu kısa öyküyü bilmem açıklamaya gerek var mı? En iyi niyet, yardımseverlik ve aşırı koruyuculukla gösterdiğimiz sevgi çocuklarımızın gelişmesine ne derece yardımcı oluyor? Gerçek sevgi çocuğun her şeyini kolaylaştırmak mı, yoksa çabalarına saygı göstererek gelişmesine, hayata hazırlanmasına ve sürekli bize güveneceğine, kendine güvenmesine olanak sağlamak mı? Çocuğu dinlemek, duymak mı, dinlemek mi? Beni dinlemiyorsunuz zaten dedi Metin. Dinliyorum tabii dedi Avni Bey başını gazetelerden kaldırarak. Bak söylediklerini tek tek tekrar edeyim. Dedin ki bu yıl dersler çok ağır. Hocalar da durmadan ders yüklüyor dedin. Gördün mü bak nasıl dinliyormuşum. Oğlum şikayet bir işe yaramaz. Biz de o yıllardan geçtik. Okul hayatı böyle. Sıkı çalışıp adam olacaksın. Ben senin yaşındayken. Tamam baba kalsın dedi Metin. Acaba Avni Bey gerçekten oğlunu dinledi mi yoksa sadece sözlerini mi duydu? Bu konuda açıklamalara girmeden önce konuyu farklı bir biçimde özümleyen bir şiiri okuyalım. Doğan Cüceloğlu, İnsan İnsana, Altın Kitaplar 1979 adlı kitabında şiirine şöyle başlar. Söylemediklerimi işitin lütfen. Bana aldanmayın, yüzüm bir maskedir, sizi aldatmasın. Binlerce maskem var, çıkarmaya korktuğum ve hiçbiri ben değilim. Olmadığımı göstermek ikinci doğam oldu. Kendinden emin biri dersiniz, sanki güllük gülistanlık, benim için her şey. Adım güven belirtir ve oyunumun adı ağırbaşlılıktır. İçimde ve dışımda denizler sakin, her şeyin kumandanı ben, kimseye gereksinme duymayan ben. Fakat inanmayın bana, lütfen, her şey dışta düzgün ve cilalı, hiç yıpranmayan, her zaman saklayan o maske. Altta ne güven ne de rahatlık, altta karışıklık, korku ve yalnızlık içinde bocalayan gerçek ben. Ama saklarım bu gerçeği savunuculukla, kimsenin bilmesini istemem. Zayıf taraflarımı düşündükçe titrer ve sararırım. Ve başkaları görürse iç dünyamı, gerçek beni ve yalnızlığımı. İşte maskelerimi onun için takarım. Onun için arkalarına saklanacak maskeler yaratırım. Onlar gösterişle kullanabileceğim parlatılmış yüzlerim. Beni korur bakan gözlerden. Beni olduğum gibi kabul edecek, sevecek bakışlar bulamazsam solacak, kuruyacak gerçek ben. Ve ben bunu biliyorum. Beni kendi maskelerimden kurtaracak, kurduğum hapishaneden kaçıracak, diktiğim engellerden aşıracak, beni seven, beni anlayan bakışlar olacak. Bana sen değerlisin diyecek, maskesizken daha bir insansın, daha bir bendensin, daha yakın, daha bir dostsun diyecek bir bakışa, beni gören bir bakışa muhtacım. Evet, acaba bu gören bakışa, söylemediklerimizi de işitebilen kulağa hangimiz muhtaç değiliz? Kendimizi düşünelim, yakın çevremizi, arkadaşlarımızı. Bir derdimiz, sorunumuz olduğu zaman ilk aklımıza gelen kişi kimdir? Kimi düşünüp ona derdimizi anlatmayı hayal ederiz? Neden o kişi de başkası değil, bu kişi dinlerken genellikle ne yapar? Bir de derdimiz olduğunda kesinlikle anlatmak istemediğimiz kişiler vardır. O zaten anlamaz diye düşünürüz. Neden anlamaz? Anlamadığını nasıl anlıyoruz? Ne yapar ki? Derdimizi açabileceğimiz kişinin yaptıkları. Derdimizi kesinlikle anlatamayacağımız kişinin yaptıkları. Genellikle biri derdini anlattığı zaman gösterilen tepkiler, neden öyle yaptın gibi sorular. Keşke şöyle yapsaydın gibi öğütler. Böyle yapmak doğru değil çünkü senin gibi biri yapmalı gibi mantıksal yaklaşımlar. Aman boş ver, dert edinme, unutur gidersin gibi teselli yollarıdır. Bu yaklaşımları 5 ana başlık altında toplayabiliriz. Çocuğu dinlerken genellikle gösterilen tepkiler veya gerçek dinlemeye engeller. 1. Öğüt vermek, çözüm getirmek, yönlendirmek. Şöyle yap, böyle yapma. Bu şekilde hareket etmemelisin. Buna üzüleceğine oturup biraz dersini çalışsan daha iyi edersin gibi yanıtlar. Şule Hanım, çok yorgunum. Bu hafta çocukların ikisi de hastaydı. Gece sık sık kalkmak zorunda kaldım. Annesi, kendini çok yoruyorsun. Ayrıca akşamları da çok sokağa çıkıyorsunuz. Dinlenmek istiyorsan biraz sokağa çıkışlarını azalt. Şule Hanım, ama anne bu hafta zaten hiçbir yere gidemedik ki, çocuklar hastaydı. Annesi, olsun. Genelde çok çıktığınız için hem sen yorgun oluyorsun, çocuklara da iyi bakamıyorsun. Şule Hanım, siz Şule Hanım'ın yerinde olsaydınız ne cevap verirdiniz, neler hissederdiniz? Acaba annesi Şule Hanım'ı duydu mu? Genellikle öğüt vermek, ahlak dersi gibi öneriler sorunu getiren kişide zorunluluk veya suçluluk duyguları uyandırır. İletişimin kesilmesine veya yön değiştirmesine, bu durumda Şule Hanım'la annesi arasında akşam çıkışları üzerinde bir tartışmaya dönüşerek konu Şule Hanım'ın yorgunluğundan uzaklaşır. Neden olabilir? Konuşan kişide direnç, isyan yaratabilir. Konuşan kişiyi savunuculuğa iter. Metin, Emre ile oynamak istemiyorum, hep beni kızdırıyor. Anne, hadi bakayım güzel güzel oynayın, arkadaşlar birbirini kızdırmaz. Metin, ama anne ne alsam elimden çekiyor. Anne, sen de ona boyalarını ver, sen arabalarla oyna. Metin, ama anne o benim elimdekini istiyor boyuna. Anne, o zaman arabalarınızı paylaşın, arkadaşlarla oyuncaklarınızı paylaşmanız gerekir. Metinciğim, paylaşmasını bilmezsen sonra kimse seninle arkadaş olmak istemez, yalnız kalırsın. Metin daha çok tepinir ve ağlar. Metin'in duyguları nelerdir? Anne Metin'i gerçekten duyuyor mu? 2. Yargılamak, eleştirmek, at takmak. Sen zaten hep kolaya kaçarsın. Bebek gibi davranıyorsun. Geri zekalı ne olacak gibi. Şule Hanım, çok yorgunum. Bu hafta çocukların ikisi de hastaydı. Gece sık sık kalkmak zorunda kaldım. Annesi, ne varmış bunu şikayet edecek? Ben de sizler için az mı uykusuz kaldım? Şule Hanım, ama anne bu sefer ikisi birden hastaydı. Annesi, zamane anneleri hiçbir fedakarlığa katlanmak istemiyor artık. Şule Hanım, siz Şule Hanım'ın yerinde olsaydınız ne cevap verirdiniz, neler hissederdiniz? Annesi Şule Hanım'ı duydu mu? Genellikle yargılama ve eleştirme tepkileriyle karşılaşan kişiler kendilerini anlaşılmamış, itilmiş, haksızlığa uğramış, daha çaresiz hissederler. Bunun karşılığında iletişimi keser veya karşılık verebilirler. Bu şekilde tepkilere sürekli maruz kalan çocuklar ise yargı ve eleştiriler ve özellikle sık kullanılan isimlendirilmeleri geri zekalı, sulu göz, aptal, laf dinlemez, gerçek olarak algılar ve bu da çocuğun kendini algılayışı, öz imgesi üzerinde son derece olumsuz etkiler bırakır. Çocuğun kendine güveni sarsıldığı gibi başarısına da engel olabilir. Metin, Emre ile oynamak istemiyorum, hep beni kızdırıyor. Anne, sen de şikayetten başka bir şey bilmezsin. Metin ağlayarak, ama anne ne alsam elimden çekiyor. Anne, ne varmış ağlayacak? Sulu göz sende. Bir arkadaşla bile oynamasını bilmiyorsun. Metin, ağlamaya devam eder, daha çok tepinir. Metin'in duyguları nelerdir? Annesi Metin'i duyuyor mu? 3. Soru sormak, araştırmak, incelemek. Neden? Sen ona ne yaptın? O sana ne dedi? Hanginiz önce söyledi? Şule Hanım, Çok yorgunum. Bu hafta çocukların ikisi de hastaydı. Gece sık sık kalkmak zorunda kaldım. Annesi, neden hastalandılar? Sıkı giydirmiyor musun? Şule Hanım, tabii ki giydiriyorum anne. İkisinin de kalın paltosu, şapkası var. Annesi, o zaman okuldan kapmışlardır. İlaçlarını düzenli veriyor musun? Doktor ne dedi? Şule Hanım, doktorun dediğini aynen yapıyorum ama gece uyumuyorlar. Annesi, gece üstleri açılıyordur. Battaniyeyle örttün mü? Şule Hanım, örttüm tabii. Zaten sık sık kalkıp üstlerini kontrol ediyorum. Ondan uykusuz ve yorgunum ya. Annesi, akşam ağır yemek yediniz belki de. Kahvede içtin mi? Şule Hanım, siz Şule Hanım'ın yerinde olsaydınız ne cevap verirdiniz, neler hissederdiniz? Genellikle soru, inceleme, nedenini arama gibi yaklaşımların içinde ön yargı, eleştiri veya zorunlu çözüm bulunur. Ayrıca konu sorulara cevap vermeye takılarak yön değiştirip esas sorundan uzaklaşabilir. Sualler genellikle sual soranın nereye varmak istediğini açıklamadığından konuşan kişi endişeye kapılabilir veya savunmaya geçer. Sorulara cevap vermek çabasıyla esas sorunda gözden kaçabilir. Metin, Emre ile oynamak istemiyorum, hep beni kızdırıyor. Anne, neden, ne yaptı ki sana? Metin, elimde ne varsa çekiyor. Anne, elinde ne vardı? Metin, boyalarla oynuyordum, elimden aldı. Sonra ben de arabalarla oynamaya başladım, bu sefer onları almak istedi. Anne, neden verdin? Metin sabırsız. Ama anne, ben vermek istemedim, o çekiyor. Anne, neden doğru dürüst oynamasını beceremiyorsun? Metin, Metin'in duyguları nelerdir? 4. Teşhis, tanı koymak, tahlil etmek. Aslında sen öyle demek istemiyorsun. Ben senin aslında neden öyle yaptığını biliyorum. Aslında senin derdin başka. Şule Hanım, çok yorgunum. Bu hafta çocukların ikisi de hastaydı. Gece sık sık kalkmak zorunda kaldım. Annesi, size birkaç gün gelip ev işine yardımcı olmamı istiyorsun anlaşılan. Şule Hanım, hayır anne, öyle demek istemedim. Çocuklar hasta ve gece uyumadılar diyordum. Annesi, İstersen sana evde bir şeyler pişirip getireyim. Şule Hanım, anne hiç zahmet etmeyin, öyle bir istekte bulunmadım inanın. Şöyle lafın gelişi yorgunum demek istemiştim. Annesi, sen zaten beni üzmek için muhakkak bir şey bulursun. Şule Hanım, siz Şule Hanım'ın yerinde olsaydınız ne cevap verirdiniz, neler hissederdiniz? Bu tür yaklaşımlarda dinleyen kişi sanki konuşanın niyetini, söylemek istediklerini çok iyi biliyormuş, onun kafasının içindekileri okuyormuş gibi bir tavır takınır. Yani ben seni senden iyi bilirim gibi bir bilmişlik havasında cevap vererek, konuşanı savunmaya ittiği gibi sinirlenmesine, sabırsızlanmasına ve karşılık vermesine neden olabilir. Konuşan kişi kendini kıstırılmış, yanlış anlaşılmış ve yanlış yorumlanmış hissettiğinden iletişimi büyük olasılıkla keser. Zamanımızda bu tür yaklaşımlar özellikle biraz psikoloji konularına ilgi duyup o konularda biraz okumuş kişiler genç anne babalar tarafından sık ve ne yazık ki yanlış kullanılmakta ve çocuğun davranış ve sözleri bu yarım yamalak bilgiler ışığında tahlil edilip yorumlanmakta ve böylelikle çocuğa yanlış etiketler, yorumlar getirilmektedir. Metin, Emre ile oynamak istemiyorum, hep beni kızdırıyor. Anne, eve senden başka bir çocuk geldiği zaman kızıyorsun. Metin, hayır, Emre hep oyuncaklarımı elimden çekiyor. Anne, Emre senin oyuncaklarına dokunmasın istiyorsun. Metin, hayır, dokunsun ama o benim elimdeki oyuncağı almak istiyor. Anne, sen de Emre'den daha güçlü olduğunu gösterip ona vermek istemiyorsun. Ama Emre senden küçük. Metin, ama anne, ağlayarak. Metin'in duyguları nelerdir? 5. Teskin, teselli etmek, konuyu değiştirmek. Aldırma, boş ver. Düzelir canım, bunu dert edinme. Geçer, aldırma, üzülme. Başka şeyden konuşalım. Şule Hanım, çok yorgunum. Bu hafta çocukların ikisi de hastaydı. Gece sık sık kalkmak zorunda kaldım. Annesi, olur öyle şeyler, çocuk bu. Şule Hanım, iyi uyumayınca çok hırçın ve asabi oluyorum. Çok da başım ağrıyor. Annesi, bir kahve iç, düzelirsin. Şule Hanım, bu akşam da yazılacak bir sürü yazım var. Annesi, aldırma canım, akşama kadar düzelir. Geçen gün Hasibe Hanım'ın da bir baş ağrısı tutmuş. Şule Hanım, siz Şule Hanım'ın yerinde olsaydınız ne yapardınız, neler hissederdiniz? Aslında teskin ve teselli etmek çok güzel ve genellikle yararlıdır. Ancak önemli olan teselliyi kişiyi duyduğunuzu belirttikten sonra verebilmektir. Söyledikleri duyulmadan genel bir teselli, teskin havasına sokulmak istenen kişi kendini anlaşılmamış, dinlenilmemiş veya sorunu önemsiz, saçma sapan gibi algılandığını hisseder. Bu nedenle ya sorunu ile daha yalnız, önemsenmemiş veya dinlenilmemiş olmaktan dolayı kızgın hissedebilir. Genellikle dinlenilmeden verilen teselli mesajları konuşan kişinin sorununu küçümser bir hava yaratır. Metin: Emre ile oynamak istemiyorum, hep beni kızdırıyor. Anne: Aldırma canım, o senden küçük zaten. Metin: Ama her şeyimi elimden çekiyor. Anne: Sen de başka şeyle oyna. Metin: Ama anne, o zaman da onu elimden almak istiyor. Anne: Boş ver canım, arkadaş arası olur öyle şeyler. Metin sabırsız: Ama anne, ben kavga etmeden oynamak istiyorum. Anne: Aman sen de her şeyi ciddiye alırsın zaten. Gelin size kurabiye vereyim. Metin: Ben kurabiye istemiyorum. Metin'in duyguları nelerdir? Siz birilerini dinlerken ne gibi tepkiler kullanıyorsunuz? Aşağıda çocuğunuzun, bir arkadaşınızın veya eşinizin size söyleyebileceği bazı sorunları veya durumları yaşadığınızı düşünelim. Bunlara doğal yanıtınız nasıl olurdu? Yanıtlarınızı hiç düşünüp derlemeden ilk aklınıza gelen tepkiyi yazmak şeklinde vermeye çalışırsanız, kendi tarzınız ve yaklaşımınız hakkında daha kolay bilgi sahibi olabilirsiniz. Yeni bebeği çöpe atacağım, keşke hiç eve getirmeseydim. Yanıtınız: Hangi sınıflamaya giriyor? Bugün hiç okula gitmek istemiyorum. Yanıtınız: Hangi sınıflamaya giriyor? Sen zaten hep Aslı'nın tarafını tutarsın. Yanıtınız: Hangi sınıflamaya giriyor? Bu hafta işlerim çok kötü gitti, ne yapacağımı bilmiyorum. Yanıtınız: Hangi sınıflamaya giriyor? Selda ile aramız iyiden iyiye açıldı. Yanıtınız: Hangi sınıflamaya giriyor? Yanıtlarınızda bazı dinleme engelleri tekrarlandı mı? Öyle bir tekrar varsa demek ki genellikle o engeli veya engelleri daha sık kullanmaktasınız. Ancak kendinizi daha fazla tanımak ve dinlerken en çok hangi engelleri kullandığınızı veya engel kullanıp kullanmadığınızı anlamak için bu hafta içinde kendinizi izleyin. Bilinçleme alıştırması. Bir kişi size bir şey söylemek istediğinde veya onu dinlerken ne yapıyorsunuz? Bir şeyler söylüyor musunuz? Dinleme engeli kullanıyor musunuz? En çok hangilerini kullanıyorsunuz? Acaba nasıl bir dinleyicisiniz? İyi bir dinleyici olmanın koşulları. Köyde tek başına oturan Bektaşi'yi kimse dinlemek istemez, sözlerini alaya alırlarmış. Aman Bektaşi sen de, bu dünyayı sen mi kurtaracaksın? Bu dünya böyle gelmiş böyle gider. Boş ver, yorma kafanı bunlarla. Bizim Bektaşi mahzun, insanlardan kaçar olmuş. Gün gelmiş geçmiş bakmışlar, Bektaşi'nin mahzunluğu yok olmuş. Bektaşi'nin yüzü gülüyor, gözleri daha parlak. Sormuşlar: Ne oldu sana Bektaşi? Dudağında hafif bir gülümseme, beni dinleyen biri var demiş Bektaşi. Merak etmişler, salmışlar köylüyü peşine. Bektaşi gitmiş onlar peşinden. Derken Bektaşi dağın tepesine varmış, geçmiş aksakallı keçisinin karşısına oturmuş. Başlamış keçiyi anlatmaya. Keçi ise Bektaşi'nin yüzüne bakar dururmuş. Arada bir de Bektaşi keçinin sakalına bağladığı ipi aşağı doğru çekermiş. Keçi de başını sallar olurmuş. Bektaşi mutlu. Bu kısa öykü bize bir insanın diğerinin sadece gözüne bakarak sessizce dinlenmesinin bile güçlü etkisini anlatmıyor mu? Bedensel dinleme ve bedensel dikkat. Gerçek dinlemenin ilk koşullarından biri de kişiyi bedenen dinler duruma geçmektir. Yani konuşan kişinin gözlerine bakmak. Özellikle bir çocukla konuşulduğunda ya çocuğun hizasına gelecek şekilde çömelmek, oturmak veya çocuğu kendi boyumuza göre yükseltmek, dinlerken de konuşan kişinin yüzüne bakmak gerekir. Yüze bakarak dinlenmenin gerek dinleyen gerekse konuşan taraf üzerinde etkileri büyüktür. Dinleyen kişi konuşan kişinin yüzüne bakarak yüz ifadesinde de söylenenlerin ötesinde mesajlar alabilir. Örneğin konuşan kişinin yüzünün kızarması, gözlerini kaçırması, gözlerinin buğulanması, başını önüne eğmesi, dudaklarının titremesi gibi ifadeler, söylenen sözlerin içeriğine zenginlik, boyut kattığı gibi sözlerin içeriğiyle söylenmek istenen mesaj arasında bir çelişki olup olmadığını da açıklığa kavuşturur. Şöyle ki, Ali bana vurdu çok kızdım derken gözlerinin içi gülen çocuğun aslında ne kadar kızdığı hakkında tereddütlerimiz oluşabilir. Veya hayır ben yapmadım derken gözlerini kaçıran veya yüzü kızaran kişinin sözlerini içerikte kalmayıp daha iyi dinlemeye çalışabiliriz. Veya bana ne, hiç aldırmıyorum derken gözleri buğulanan çocuğun gerçekte o olaya ne kadar aldırmadığı hakkında şüpheye düşebiliriz. Konuşan, sorununu paylaşan kişi ise kendisine bedenen yakın duran, yüz yüze konuşabildiği dinleyicisine daha bir yakınlık, güven ve konuşma isteği duyar. Bir derdimiz olunca onu aydınlatmaya veya içimizi dökmeye çalışırken veya herhangi bir şeyi anlatırken "Tamam, sen anlat, ben dinliyorum." diyerek gazetesine bakan, TV'yi yan gözle izleyen, alelacele yemeğini karıştırmaya devam edip mutfakta koşuşturan veya tırnaklarını törpüleyen veya dinlese bile odanın karşı köşesinde iyice arkasına yaslanmış, kolları kavuşmuş olarak dinleyen bir kişiye ne kadar anlatmaya devam isteği duyarız acaba? Sessizlik. Dikkatli ve bedenen dinlenen yanında sessizlik de çok güçlü bir etkendir. Özellikle anne babalar çocukları bir sorunla geldiğinde hemen lafa karışıp sorunu giderme, çözüm getirme yolunu seçerler.